Günaydın ve hoş geldiniz. Bugün 3 ana alanda güncel gelişmeleri ele alacağız. Önce siyasi konulara değineceğim, ardından ekonomik boyutları sizinle paylaşacaksınız, daha sonra da spor dünyasından haberleri aktaracağım.
Evet, günaydın. Ben ekonomi kısmında özellikle Ukrayna çevresindeki diplomatik hamlelere bakacağım. Siz siyasette hangi konulara odaklanacaksınız?
Amerika Birleşik Devletleri'nden oldukça dikkate değer bir personel kararı var. 6 Ocak 2021 tarihindeki Kapitol baskınına katıldığı için mahkum edilen bir kişi şu anda Pentagon'da görev yapıyor. Elias Irizarry adlı bu kişinin Savunma Bakanlığı'nda siyasi atama yoluyla istihdam edildiği doğrulandı. Bakanlık sözcüsü Joel Valdez, Irizarry'yi nitelikli, vatansever genç bir uzman olarak tanımlayarak onunla gurur duyduklarını ifade etti.
Bu nasıl bir pozisyon tam olarak? Yani güvenlik açısından hassas bir alan mı?
Tam olarak öyle. Washington Post ve diğer Amerikan medyasına göre Irizarry geçen yıldan beri düzenli savaş ve terörle mücadele gibi son derece hassas görevlerle ilgilenen bir bölümde çalışıyor. Bu bölümdeki tüm pozisyonların son derece yüksek güvenlik izni gerektirildiği belirtiliyor. Bakanlık içinde bile Amerikan demokrasisine yönelik bir saldırıyla bağlantılı birinin nasıl bu kadar hassas bir göreve atanabildiği sorgulanıyormuş.
Kapitol olaylarında tam olarak ne yapmıştı peki?
Konuşmacı 1. 6 Ocak 2021'de o zamanki seçimi kaybetmiş Başkan Donald Trump'ın destekçileri, Kongre üyelerinin Joe Biden'ın zaferini resmi olarak onaylamak üzere toplandığı Kapitol binasına girmişti. O dönem 19 yaşında olan askeri akademi öğrencisi Irizarry, kırık bir pencereden içeri tırmandı. Görüntülerde elinde metal bir çubuk tuttuğu görülmüş, ancak bununla kimseyi yaralamadığı iddia ediliyor. Trump, destekçilerini haftalarca asılsız iddialarla kışkırtmış, seçim zaferinin hile yoluyla çalındığını öne sürmüştü. Olaylar sırasında 5 kişi hayatını kaybetti.
Mahkemede nasıl bir tutum sergiledi?
Daha sonraki duruşmasında Irizarry, Kapitol baskınına katıldığı için derin bir pişmanlık göstermiş. Amerikan medyası, "Bu utancın sonsuza kadar parçası olacağım için utanç duyuyorum" sözlerini aktarmış. Yasak bir alanda bulunduğu için 14 gün hapis cezası aldı. Raporlara göre askeri akademisi daha sonra onu geri almaya ikna edilmiş. Trump, ikinci başkanlık döneminin hemen başında Irizarry'yi affetti. Tıpkı Kapitol baskınıyla bağlantılı olarak mahkum edilen hemen hemen herkesi affettiği gibi.
Kimin tarafından işe alındığı belli mi?
Net değil. Normalde bu tür siyasi görevleri Savunma Bakanı'nın bürosu verirmiş, bazen de doğrudan Beyaz Saray'dan gelebilirmiş. New York Times böyle yazıyor. Yani kesin bir yanıt yok şu an için.
Oldukça tartışmalı bir atama gerçekten. Şimdi Almanya'ya dönersek CDU'dan bir haber var sanırım.
Evet, CDU Ağustos sonu için Magdeburg'da planladığı prezidium çalışma toplantısını iptal etti. Der Spiegel'in haberine göre bu karar, eyalet başkanı ve Saksonya-Anhalt başbakanı Sven Schulze ile koordineli olarak alınmış. Parti sözcüsü, seçim kampanyasının son hızlandırma aşamasında iç toplantılar yerine daha fazla seçim etkinliğine yer açmak için iptal kararı verildiğini açıkladı.
Orada seçim yaklaşıyor değil mi?
Evet, Saksonya-Anhalt'ta 6 Eylül'de seçim var. Güncel anketlere göre AfD büyük bir farkla ilk sırada yer alıyor ve %40 civarında oy alabilirmiş. Hristiyan Demokratlar bunun açıkça gerisinde, anketlerde %24 ila 26 arasında görünüyorlar. CDU, partinin birlikte seçim zaferi için mücadele ettiğini vurguluyor. Parti Başkanı Friedrich Merz, Genel Sekreter Carsten Linnemann ve diğer lider üyeler yoğun biçimde kampanyaya katılacaklarmış.
Anlaşılan stratejik bir hamle. Bir de Nazizm döneminde haksızlığa uğrayanların vatandaşlığı konusu var mıydı?
Evet, bu çok önemli bir gelişme. 2021 yılından bu yana 50 binden fazla insan Nazizm dönemindeki haksızlıklara karşı tazminat kapsamında başvuru yaparak Alman vatandaşlığı aldı. Bunlar mağdurlar ve onların torunları. Federal İçişleri Bakanlığı'nın yanıtlarına göre 2021 başıyla bu yılın Mart sonu arasında Federal İdare Ofisi'ne toplam 101.180 tazminat vatandaşlığı başvurusu yapıldı. Aynı dönemde 52.180 kişiye Alman vatandaşlığı verildi. Reddedilen başvuru sayısı çok az. 2021'deki yasal değişiklikle hak sahiplerinin çevresi genişletilmişti.
Kimler başvurabilir peki?
Konuşmacı 1. Yahudiler ve 30 Ocak 1933 ile 2000-1945 savaş sonu arasında siyasi, ırkçı veya dini nedenlerle uğradıkları zulüm sonucu 26 Şubat 1955'ten önce Alman vatandaşlığını bırakmış ya da kaybetmiş olanlar başvurabiliyor. Ayrıca o dönemde evlilik, meşrulaştırma veya Alman kökenli kişilerin toplu vatandaşlığı yoluyla Alman vatandaşlığını edinmekten dışlananlar da kapsama giriyor. Alman bir annenin doğumundan önce Alman olmayan bir eşle evlendiği için Alman vatandaşlığını kaybettiği durumlarda çocukları ve Alman evlenmemiş babaların çocukları da hak sahibi. Vatandaşlık yasasını değiştiren 4. yasa 20 Ağustos 2021'de yürürlüğe girmişti.
Normal vatandaşlığa göre şartlar daha mı kolay?
Evet, tazminat vatandaşlığı için Almanca bilgisi kanıtlanmak zorunda değil ve normal vatandaşlıkta istenen diğer bazı koşullarda aranmıyor. Çünkü makamlar bu kişilerin kendi kusurları olmadan Alman vatandaşlığını kaybettiklerini ya da örneğin Alman anneler ve yabancı babaların çocukları gibi ayrımcı yasalar nedeniyle hiç edinememiş olduklarını kabul ediyor. Yine de karmaşık kaçış geçmişleri nedeniyle başvuru sahiplerinin gerekli belgeleri temin etmeleri, çevirtmeleri ve onaylatmaları çoğu zaman çok zahmetli oluyor.
Başvurular hangi yılda en yoğundu?
Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında başvuru sayısı çok yüksek olmuş. Geçen yıl Federal İdare Ofisi'ne Anayasa'nın 116. maddesi kapsamında 14.000'den fazla, 2021'den beri geçerli genişletilmiş düzenlemeye göre de yaklaşık 15.500 başvuru gelmiş. Karşılaştırma için 2022 yılında her iki grup üzerinden toplam 10.500 civarında başvuru kaydedilmişti. Bu yılın ilk 3 ayında ise toplam 5.900 civarında başvuru yapılmış. Federal hükümet yalıtında yüksek başvuru sayıları ve düşük ret oranlarının 2021'de getirilen düzenlemenin ilgili kişilerin çıkarlarına kapsamlı biçimde hizmet ettiğini gösterdiğini belirtiyor.
Başvuruların çoğu nereden geliyor?
Özellikle 2020 ve 2025 yıllarında başvuru sayısı çok yüksek olmuş. Geçen yıl Federal İdare Ofisi'ne Anayasa'nın 116. maddesi kapsamında 14.000'den fazla, 2021'den beri geçerli genişletilmiş düzenlemeye göre de yaklaşık 15.500 başvuru gelmiş. Karşılaştırma için 2022 yılında her iki grup üzerinden toplam 10.500 civarında başvuru kaydedilmişti. Bu yılın ilk 3 ayında ise toplam 5.900 civarında başvuru yapılmış. Federal hükümet yanıtında yüksek başvuru sayıları ve düşük red oranlarının 2021'de getirilen düzenlemenin ilgili kişilerin çıkarlarına kapsamlı biçimde hizmet ettiğini gösterdiğini belirtiyor.
Başvuruların çoğu nereden geliyor?
Ağır bir oranda Alman Şuraslağı ve Doğu Berlin taraflarında yoğun görülüyor.
Konuşmacı 1, istatistiklere yalnızca yurt dışından yapılan başvurular giriyor. Çünkü bunlar Federal İdare Ofisi tarafından işleniyor. Almanya'da yaşayanların başvurusu nispeten az. Başvuru sahiplerinin bir kısmı İsrail ve Birleşik Krallık'tan geliyor. İngiltere, Nazilerin iktidara gelmesinden sonra Almanya'dan kaçan Yahudiler için bir sığınak olmuştu. Binlerce çocuk, Kinder Transporte adı verilen çocuk taşımalarıyla İngiltere'ye götürüldüğü için Holokost'tan kurtuldu. Pek çoğu anne babalarını bir daha göremedi. Son yıllarda bazı hak sahiplerinin Alman vatandaşlığını seçmelerinde Brexit'in de etkisi olmuş olabilir.
Süreç hakkında eleştiri var mı?
Evet, Federal Meclis üyesi Ferhat Kocak, makamın başvuruları işleme hızının yetersiz olduğunu eleştiriyor. Nazizm haksızlığının zaman aşımı yoktur. Bu yüzden mağdurlara nihayet adaletin sağlanması çok önemli diyor. Süreci hızlandırmak için Federal İdare Ofisi'nde daha fazla kapasite ve daha basit prosedürler gerektiğini söylüyor. Ekliyor, tazminatı ciddiye alan mağdurları yıllarca bekletmemeli.
Gerçekten de uzun süreler söz konusu gibi görünüyor. Şimdi ekonomi ve diplomasi tarafına geçiyorum.
Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna konusunda barış çözümü için müzakerelere çağırdı ve Avrupalıların da dahil olmasını istedi. Wadephul, Meksika'daki meslektaşı Roberto Velasco ile görüşmesinde Putin'e şu çağrıda bulundu. "Şimdi müzakere masasına gelme zamanı." CDU'lu siyasetçi ekledi, "Bence herkes görüyor ki çatışma acilen sona erdirilmesi gereken bir aşamada."
Amerika'nın arabuluculuk çabaları tıkanmıştı değil mi?
Evet, ABD'nin arabuluculuk girişimleri durgunlaşınca Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski açık bir mektupla Putin'e hitap ederek doğrudan barış görüşmeleri önerdi. Wadephul, Almanya ve Avrupa Birliği'nin müzakere çözümüne dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Avrupa kıtası, Ukrayna için olası güvenlik garantileri ve AB'ye katılım süreci söz konusu olduğundan bu konuların ancak Avrupalılarla ve Avrupalılar aracılığıyla görüşülebileceğini belirtti. Bu nedenle Avrupalıların bu müzakerelere katılması gerekecek dedi. Hangi formatta ve tam olarak ne zaman olacağını her zaman karar verebileceklerini de söyledi.
Konuşmacı 1. Yani Almanya net bir şekilde masada olmak istiyor.
Kesinlikle öyle. Wadephul'un açıklamaları Avrupa'nın bu süreçte sadece gözlemci değil, aktif taraf olması gerektiğini işaret ediyor. Güvenlik mimarisi, AB üyeliği gibi konular doğrudan Avrupa'yı ilgilendiriyor.
Anlaşıldı. Şimdi spor dünyasına geçelim. Münih'teki Aslanlar'da oldukça kaotik günler yaşandı. Regional ligaya düşen TSV 1860 Münih, yatırımcı Hasan İsmail ile 15 yıl önce imzaladığı işbirliği anlaşmasını feshetti. Perşembe akşamı anlaşma sona erdiğinde Ürdün asıllı iş insanı sosyal medyada ilk başta ölçülü bir açıklama yaptı. Ne dedi peki İsmail? Instagram'da şöyle yazdı. Kendisine katılmalarını ya da hakkındaki görüşlerini değiştirmelerini talep etmediğini, yalnızca şunu istediğini belirtti. Tek bir kişiyi son yıllarda olan her şeyden sorumlu tutmadan önce kendimize basit bir soru sormalıyız. Bu kişi gerçekten kendisinden sorumlu tuttuğumuz kararlar için karar yetkisine sahip miydi?
Kulüp ve yatırımcı arasındaki bu ilişki nasıl sonlandı?
Geleneksel kulüp ile yatırımcı arasındaki bu zoraki evlilik çatırdayarak sona erdi. İsmail kulübe daha fazla para yatırmayacağını duyurmuştu ve kulübü olası bir iflasa karşı koşulsuz kurtarmayacağını açıklamıştı. Bu çarpıcı son, yeniden başlangıç konusunda ilginç sorular ortaya çıkarıyor. Pek çok oyuncu sözleşmesi düşüşün ardından geçersiz hale gelebilir ya da yeniden müzakere edilmesi gerekebilir. Ana sponsor şimdilik çekilmiş durumda. İmaj zedelenmiş, taraftarlar hayal kırıklığına uğramış. Regional liganın finansmanı bile belirsiz.
Para sıkıntısı var yani.
Evet, ana sponsorun çekilmesiyle 3. ligden zorunlu düşüşün ardından özel fesil hakkını kullanmış 1860'a yaklaşık 2,7 milyon euro eksik. Bu miktar aşağı yukarı 3. ligde lisans alımı için gerekli olan tutara denk geliyor. İflas tehdidi hala gündemde. 2017'deki çöküşün ardından olduğu gibi Aslanlar'da bir atılım havası yok. Bu durum ancak gerilen durum İsmail'in paylarının satılmasına ve yeni bir yatırımcının girmesine yol açarsa değişebilir. Bu senaryo için şu an somut bir işaret görünmüyor.
Başka kulüplerden haber var mı?
Evet, Arminia Bielefeld yeni bir baş antrenör getirdi. Eski futbolcu Oliver Kirsch görevi üstlendi. 43 yaşındaki teknik adam Borussia Mönchengladbach'ın 23 yaş altı takımından geliyor. Böylece Kirsch, sezon sonunda 3 yıl sonra Arminia ile karşılıklı anlaşmayla yolları ayrılan Mitch Kniaz'ın yerine geçiyor.
Kirsch'in Arminia ile daha önceden bağlantısı var mıydı?
Evet, kendisi için bir dönüş aslında. 43 yaşındaki Kirsch, futbolcu olarak 2007 ile 2010 arasında Arminia formasıyla toplam 77 resmi maça çıkmıştı. Profesyonel kariyerinin sonunda 2018 ile 2021 arasında kulüpte altyapı antrenörü olarak çalışmıştı. Son olarak Borussia Mönchengladbach'ın ikinci takımını Regional Liga West'te çalıştırıyordu.
Kulüp yönetimi ne diyor?
Arminia'nın spor genel müdürü Michael Mutzel şöyle dedi. Hedefimiz en hızlı değil, doğru çözümü bulmaktı. Oliver'le yaptığımız görüşmeler, içerik olarak aynı yöne baktığımızı ve onun cesur, yoğun ve hücum ağırlıklı futbol için durduğunu gösterdi. Kirsch de şunları söyledi. Michael Mutzel'le görüşmelerden sonra bir sonraki kariyer adımımı Arminia Bielefeld'e atmak istediğim hemen belli oldu. Selefi Kınyat, Bielefeld'i 2025'te 2. lige yükseltmiş ve sürpriz biçimde DFB Kupa finaline ulaştırmıştı.
Başarılı bir geçmişten sonra yeni bir başlangıç yani.
Tam olarak öyle. Kirsch hem oyuncu hem de teknik adam olarak kulübü tanıyor, bu da entegrasyon sürecini kolaylaştırabilir.
Bugün oldukça yoğun bir gündemdi. Pentagon'daki tartışmalı atamadan, Ukrayna'daki diplomatik çağrılara, Alman iç siyasetinden, Nazizm mağdurlarının vatandaşlık haklarına, spor dünyasındaki yapısal krizlere kadar geniş bir yelpaze.
Konuşmacı 1. Evet, özellikle siyasi ve diplomatik alanlarda gelişmelerin yakından takip edilmesi gereken süreçler olduğunu görüyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşça kalın.